Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
Mübarek Ramazan ayına eriştik, şükürler olsun. Bu vesileyle dinleyenlerimizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şeriflerini kutluyoruz. İnşallah hayırlara, aflara, müjdelere vesile olur şimdiden. Hocam, geçtiğimiz programda somatik bozuklukları konuşmaya başlamıştık.
Evet.
Dilerseniz şöyle bir kısa özetle başlayalım. Nedir, ne
Tabii.
değildir, neyi
Tabii.
kastediyoruz? Ondan sonra eksik kalan kısımları belki biraz tamamlarız ve neler yapmalı, yapılabilir konusunu vaktimiz ve dilimiz döndüğünce, el verdiğince işlemeye çalışacağız hocam. Evet.
Evet,
Nedir
sağ
bu somatik bozukluk dediğimiz şey? Ne
olun.
anlamalıyız?
Biraz geçen programda da bahsetmiştik. Aslında içinde bulunduğumuz ayın güzelliğiyle de bir şekilde bağlantısı olan bir mesele sayabiliriz bunu. Ben de dinleyicilerimizin Ramazan'ını tebrik ederim. Umarım verimli bir şekilde geçirebilecekleri bir ay olur. Ramazan ayıyla somatik yakınmaların nasıl bir alakası var dersek, aslında biz Ramazan ayında o bedenle nefsin birbirinden ne kadar farklı olduğunu, farklı çalıştığını çok idrak ettiğimiz, bu ayrı çalışmanın görünür anlamdaki etkilerini doğrudan yaşadığımız bir dönemi geçiriyoruz. Yani biz diyoruz ki hani insan psikososyal bir varlıktır diye tarifliyoruz ya bu psikolojik meselelerde. Yani bir biyopsikososyal bir varlıktır. Bir biyolojik tarafımız var, o hayvani tarafımız var. Bir psişe dedikleri yabancıların bizim de nefs kavramıyla alakalı olan taraf var, bir de sosyal taraf var. Şimdi biz Ramazan'da o biyolojik tarafla o nefsi tarafın, psişenin birbirinden çok keskin bir şekilde ayrıldığını yaşıyoruz. Bunu dünyaya haykırıyoruz bir yandan ve bir yandan da diyoruz ki biz biyolojik tarafımızı beslemeden de ayakta kalabilecek bir varlığız. Ama tabii iftarla birlikte o biyolojik olanla psikolojik olan birleşiyor artık. Orada bir bütünleşme var. Hani biraz da bize şeyi hatırlatıyor. Hani tamamen sen psişeden oluşmuyorsun. Yani tamamen nefsten oluşmuyorsun. Hayvani tarafın da var. Tamam. Hani sadece ondan ibaret değilsin. Seni tanımlayan şey yediğin içtiğin değil, cinsi münasebetin değil. Sen bunların ötesinde hayatta kalma gücünü yaratıcıdan alan, Allah'tan alan bir varlıksın. Bunu her zerresiyle belki Ramazan'da yaşayabiliyoruz. Ama iftarda da bize diyor ki biyolojik tarafını da ihmal etme. O da orada duruyor. Somatik yakınmalar, biraz konuya girecek olursak, bedensel anlamda bir problem olmayıp o nefsin çektiği acıları, sıkıntıları gösteriyor biraz. Hani daha geçen programda da bahsetmiştik. Bedenden beyine giden bir takım sinir ağları var. Ve beyinde de bu sinir ağları işleniyor. Bir organa dair, bir bedenin bir bölümüne dair bir sıkıntı yaşadığımızı biz beynimizin bir bölümünde yaşıyoruz. Bu arada bazen kopukluklar olabiliyor. Bazen yanlış sinyaller olabiliyor. Bu somatizasyon biraz yanlış sinyalle ilgili bir şey diyebiliriz. Yani aslında bedeninde ya da organda bir sıkıntı yok. Fakat beynin o bölümü, o bedenin, o organın, o tarafın bozuk olduğuna dair kuvvetli bir bilgilenme alıyor. O mesela diyelim felç geçirildiğinde, ki felç nedir? Beyin damarlarındaki tıkanıklıkla ilgili bir şey. O beyin damarlarında tıkanıklık olur ya da beyinde belli bir bölge beslenemez, canlılığını kaybeder. O beyindeki bölgenin kontrol ettiği alan artık iptal olur. Mesela o konversiyon bozukluğu dediğimiz hastalıkta tıpkı felç geçirmiş gibi kişi sol kolunu, sol bacağını ya da iki bacağını birden kullanamaz hale gelir. Yani gerçekten kişiyi ayağa kaldırdığımızda bir yerini yaralayacak kadar düşebilir yere. Burada aslında sinir ağları, kaslar şeydir, çalışıyordur, sağlıklıdır. Fakat o bölgeden beyne giden yerde beyin oranın hasarlanmış olduğunu yaşar. Böylelikle de aslında sinir ağları normalken kişi felçli gibi davranabilir. Bu somatizasyon hastalığının en bilinen, en can alıcı belirtilerinden bir tanesidir bu konversiyon denilen hastalık. Konversiyonu aslında çok sık karşımıza çıkan bir durumdu. Bundan 20 yıl öncesine kadar, 10 yıl öncesine kadar. Batı'da da çok sık karşılaşılan bir durumdu. Bu da daha geçmiş yıllardı. Fakat son zamanlarda çok fazla görmüyoruz. Konversiyon dönüşmek demek aslında kelime anlamı. Yani bu ismi seçenler o dönemdeki kuramları biraz merkeze alarak psikolojik acının bedene dönüşümü gibi bir tanımlama, adlandırma yapmışlar. Ama sıklıkla karşımıza gelen tabloda kişi yoğun stres altındayken kendi sorunlarına karşı çözümsüzlük hissediyorsa, bunu paylaşacağı, anlatacağı, yardım alacağı, derdini yanacağı, birileri yoksa etrafında, sosyal desteği zayıfsa ve gerçekten çözülmesi çok zor bir durumun altında kaldığı durumlarda genellikle bedensel bir takım yakınmalar, bir takım işaretler kendini göstermeye başlıyor. Konversiyon bozukluğu özellikle mesela hani tipik olarak nerede görürdük? Bizim asistanlık dönemimizde o 2000'li yıllarda ve daha öncesinde mesela yeni evlenmiş ve kayınvalidesiyle ya da eşinin ailesiyle yaşamak zorunda kalan genç bayanlarda bunu görürdük. Oradaki sıkışmışlık, hani derdini anlatamamak ya da bir desteğinin olmaması kişiyi bir takım böyle bayılma, konuşmada bozulma, ellerde, ayaklarda bir takım duyu kayıpları, güçsüzlük haliyle giden bir tabloyla karşımıza gelirdi. En çok bu üç şeyiyle kendini gösterir. Konuşma problemi, ellerde, ayaklarda hissizlik ya da güçsüzlük, duyu kaybı, karıncalanma, yanma gibi belirtiler ve genellikle de bayılma hali. Bu bayılmayı epilepsi nöbetinden bazen ayırmak da çok zor olurdu. Bu sağır nöbetlerinden. Eskiden bütün asistanlara bunu mesela çok öğretirdik, altını çizerdik. Epilepsinin bayılmasıyla konversiyonun bayılmasını, aradaki farkı bilin. Bunu bize çok net olarak öğretmişlerdi.
Burada hocam benim anladığım yoğun bir stres var bir kere. Ve bu stresle evet, başa çıkamama var. Ha dediniz ya, derdini anlatamamak, ifade edememek, çözüm bulamamak, çok sıkışmış hissetmek, çaresiz hissetmek gibi olumsuz duygu durum var. Bir baş edememe durumu var ve yer değiştiriyor gibi. O evet, duygusal, psikolojik dediğimiz, duygusal dediğimiz problemlerin yer değiştirerek bedensel bir şikayete, semptoma dönmesi, çevrilmesi gibi bir durum var sanki.
Evet.
Bütün tetkikler yapılmış olmasına rağmen geniş çapta herhangi bir sebep bulunamadığı durumlarda kişinin tabii hikayesi de burada önemli, yaşadığı zorluklar da önemli, bu tanı konulabiliyor. Ama eskisi evet, kadar sanırım yaygın görünmüyor. Peki burada şey mi oluyor hocam, biraz böyle zaman zaman bazı tanılar böyle daha popüler oluyor, daha yaygın konu. Böyle bir durum var mı gerçekten tarihsel olarak da?
Yani aslında şey var, ortam değiştikçe ortamın getirdiği sorunlar da değişiyor bu psikolojik meselelerde. Yani zamanın akışı, zamanın işleyişi, insan arasındaki ilişki biçimi, ev düzeni, hayat düzeni sorunların bazılarını siliyor, yeni sorunlar karşımıza getiriyor. Değil mi? Hani mesela çok basit bir şekilde bundan 25 yıl, 30 yıl önce internet bağımlılığı diye bir mesele yoktu. Ama belli hastalıklar var ki bunlar aslında bir çağdan çağa, toplumdan topluma çok değişmiyor. Mesela
Evet.
şizofreni, o bipolar bozukluk, majör depresyon, hani ciddi depresyon, o biz eskilerin mali hülya dedikleri o ağır depresyon, bunlar her toplumda var, her çağda var. Fakat mesela yeme bozukluğu, değil mi? Bu çağa özgü bir mesele, bu dönemi hatta son, değil mi, 15 yıla özgü bir şey
Evet.
neredeyse.
Evet.
Mesela bugün yine biraz değineceğiz. Sağlık anksiyetesi. Her toplumda, her çağda farklıydı ama bu çağdaki yaşanış biçimi farklı. Bunu, şunun da altını çizmek istiyorum tabii. Bu adını koyduğumuz bu sıkıntılar birer psikiyatrik hastalık gibi ele alınmasını, böyle anlaşılmasını istemem. Bunlar insanlık hali diye okunmalı. Hastalıkla zaten hani sen de biliyorsun, psikolojik sıkıntılara bozukluk terminoloji içinde ele alınıyor. İşte depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, somatizasyon bozukluğu gibi. Buna modern bilimin de bozukluk demesinin sebebi, onlar da hastalık demeye dili varmıyorlar. Bu yaşanılan şeyin bozukluk adlandırmasıyla bu sıkıntıları karşılıyorlar. Fakat bu her çağda, her toplumda karşımıza çıkan o psikiyatrik meseleler dışında, bu yeme bozukluğu, işte somatizasyon bozukluğu, bunlar biraz insanlık hali gibi değerlendirilmesi gereken şeyler. Konversiyon bozukluğu mesela, hani kişi hayatının bir döneminde, o sıkıştığı dönemde bunu yaşar, bir daha karşısına çıkmayabilir bu. Yıkıcı bir şekilde karşısına çıkmayabilir. Yani hepimizin bazı sorun çözme biçimleri var, bazı kişilik özellikleri var, mizacımız var. Onlar çok değişmez belki. Fakat belli dönemlerde bu çok ciddi soruna yol açtığında, o zaman bir uzmana, bir profesyonele gitmek gerekir. Konversiyon biraz böyle bir hani dönemsel tavrı olan, dönemsel bir gidişatı olan bir hastalıktı. Fakat yine de zaman zaman hala karşımıza çıkıyor. Bir de çok genel bir bilgi vardı eskiler dönemlerde. Konversiyon işte sosyal kültürel olarak düşük kesimlerde, daha entelektüel düzeyi düşük kesimlerde. Hatta entelektüel açıdan, işte zeka açısından da biraz daha alt seviyede olan insanlarda daha çok görülür, karşımıza çıkar gibi bir bilgi vardı. Fakat hem zeka seviyesi çok iyi, hem sosyoekonomik düzeyi çok iyi gruplarda da konversiyona benzer çok ağır tablolarda görmüşlüğümüz var. Burada senin de biraz önce dediğin gibi asıl bunun altında yatan temel mekanizma biraz çaresizlik, çözümü olmayan önemli bir sorunla uğraşıyor olma hali, onu bir şekilde, o sorunu çözmeye çalışma gayreti kişiyi bir yerde hayatın dışına atacak bir yapılanmaya doğru götürüyor. Değil mi? Çünkü insan hani önemli bir sorun var, sorun için çabalıyor fakat çözüm yok. Sorun için çabalıyor, çözüm yok. Ve şöyle de bir denklem ortaya koymuşsa, ben bu meseleyi çözmeden hayatıma devam edemem gibi bir stratejisi de varsa, o zaman sorun çözülmüyor ve hayatta devam etmiyor. Kişiyi hayattan alıkoyacak bir şekilde bu bedensel işleyişi artık olağan işleyişten çıkıyor. Yani bir yerde kişi kendini hayatın dışına atmış oluyor. Bu şeyde de, mesela intihar davranışında da biraz bu böyledir. Biraz önce şey demiştik, insan hani bir sorunu çözmeye çalışıyor ve bunun altından kalkamıyor. Bir de
Evet.
herkesin sorun çözme biçimi birbirinden farklı.
Yani cana kıyma bir şekilde, yanlış bir şekilde bir sorunun artık çözümü gibi görülmeye başlıyor, değil mi? İntihar davranışı bu noktada o çaresizlik, sıkışmışlık hisleriyle yoğun bir şekilde gelen bir şey, bir çözüm biçimi. Ama biliyoruz ki eğer böyle bir düşünce, böyle bir şey var ise Bunun altında mutlaka bir işlevsiz bir inat, bir yanlışlık var. Psikiyatrik açıdan da, psikolojik açıdan da bunu çözüm olarak görüyorsa bir kişi, tam burada büyük bir acı var ama ortada bir yanlışlık var. Ters giden bir şey var.
Evet. Burada ne zaman çözümden vazgeçeceğimizi fark etmek çok önemli oluyor. Artık çözümü arama davranışından, çözme gayretinden vazgeçmek çok büyük bir psikolojik yardım haline geliyor. Büyük bir psikolojik meziyet haline geliyor. Yani bunu kabul etmek, sorunu çözme çabamın sorundan daha büyük bir acı bıraktığını fark etmek. Bu aşama kolay bir aşama değil. Bunun için de kişiyi o sorundan çekip çıkartacak, o sorun içinde çözüm amaçlı kendini yıpratmasının bedellerini ona gösterecek birileri gerekiyor. Terapistlerin, psikologların, psikiyatristlerin biraz görevi bu gibi geliyor bana terapi anlamında. Nerede
Gerçek
o
kabulü biraz değil mi? Gerçek kabulü, yani işlevsel bir kabulü
Evet.
öğrenmek,
Tabii burada
öğretmek,
kabul.
göstermek.
Evet. Tabii kabul burada olayın çözümsüzlüğünü kabul etmek değil. Onu bir altını çizelim. Ya da içinde bulunan durumun çok vahim olduğunu kabul etmekten bahsetmiyorum. Burada kabul etmekten bahsettiğim şey şu. Kişinin o sorunu çözme biçiminin o sorunun üzerine bir o sorun kadar büyük bir ızdırap bıraktığını fark etmek. Ve artık mücadeleyi, yani sorunla mücadeleyi, sorunu çözmek için harcanılan enerjiyi bırakmak, onu kabul etmek.
O enerjiyi ya da
Ve
hayata tutunmak, hayata temas etmek, daha anlamlı bir yaşam için harcayabilmeyi öğrenmek bir tarafıyla.
çok güzel, aynen öyle. O enerjiyi mesela sorun dışındaki alanları besleyerek o ihmal ettiği, kendisi için o anlamlı olan, senin dediğin gibi kıymetli olan tarafları, ihmal ettiği taraflara tekrar dönerek o sorun dışı alanlarla olan bağlantısını kuvvetlendirerek bu meseleyi, içinde bulunduğu durumun yıkıcılığını azaltabiliriz.
Evet. Ben hocam tam da buradan aslında sağlık kaygısı, sağlık anksiyetesi, hipokondriyasis dediğimiz meseleyi aslında bir giriş yapalım istiyorum. Onun üzerinden de belki formüle edebiliriz. Ama önce dilerseniz çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra buradan kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kulağınız, gönlünüz bizde olsun efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında somatizasyonu, konversiyonu konuşmaya devam ediyoruz. Aradan hemen önce hocam çok önemli bir yere değindiniz. Bu ve benzeri aslında zorluklarla baş etmeye çalışan insanların terapilerde ele aldığımız meselenin ne olduğunu biraz ya da hedefimizin ne olması gerektiğinden aslında bahsediyordunuz. Gerek bu tarz rahatsızlıklar olsun, gerek diğer psikolojik zorluklar olsun. Aslında çok kıymetli bir şeye temas ettiniz az önce. Sorunu çözmeye çalışırken ki o uğraşı, bu uğraşma biçimimiz, bu harcadığımız enerji, bunun belki o kısır döngülerini görmek, orada harcanan enerjiyi hayatta temas etmeye, daha anlamlı bir yaşam ve hayatın diğer alanlarıyla temas etmeye harcamanın öneminden bahsettiniz. Buradan isterseniz devam edelim. Ve bu kabul meselesini, kabulü nasıl anlamamız gerekiyor? Çok kullanılıyor çünkü. Çok da popüler bir mesele. Kabul ettiğimiz şey ne? Orayı belki tekrar vurgularsanız hocam memnun olurum. Ve bu sorun çözme
Aslında bizim
biçimimizin
çok
bizi götürdüğü yer
yabancısı
neresi olur?
olmadığımız,
Evet. Buyurun.
çok yabancısı olmadığımız kavramlar bunlar. Mesela rıza göstermek, razı olmak, sabır etmek, olana tabi olmak, zuhurata tabi olmak. Bunlar bize çok yabancı şeyler değil. Biraz bunların ne anlama geldiğine dair daha derin, daha dikkatlice düşündüğümüzde bu kabulün de bunlarla alakalı tarafını görebiliriz. Burada hani sabretmek mesela çok kıymetli bir meziyet, çok kıymetli bir psikolojik yetenek. Fakat bu sabırdan ya da rıza göstermekten olan da hayır vardır demekten kastımız bu olumsuz durum bizi terk edene kadar beklemek demek değildir sabretmek. Bu olumsuz durum geçene kadar hayatı durdurmak, çok yıkıcı tepkiler vermemek, isyan etmemek, sadece o acıyla baş başa kalmak demek değildir sabretmek ve kabul etmek. O sorunla mücadele etmekten vazgeçip o vazgeçtiğimiz enerjiyi, senin ilk bölümde dediğin gibi o enerjiyi sorun dışındaki alanlara, kıymetli alanlara, benim için önemli alanlara sarf etmektir sabretmek. Bunu yapabilmek çok kolay olmuyor. Çünkü sorun gerçekten ilgilenilmesi gereken ve canı acıtan bir mesele olarak karşımızda duruyor. Ama sorun dışındaki alan sanki devam eden, kendiliğinden rutin olarak işleyen bir süreçmiş gibi. Mesela diyelim ki iş yerinde bir problemimiz var. Çok ciddi de bir problem. İşte benim üzerimdeki biriyle çok ciddi bir çatışmam var. Huzurum bozuluyor. Mesela bu ciddi bir problem. Fakat akşam eve geldiğimde ben hala bu problemi nasıl halledeceğimi düşünüyorum. Benim için kıymetli olan çocuklarım var. Benim eşim var. Bunlar sanki hani rutinde akan, hep orada olan, ben çok önem göstermesem de benimle birlikte devam edecek unsurlar gibi ele alınıyor ve habire yine o sorunla ilgili, o gerçek sorunla ilgili planlar, yakınmalar, olası şeyler, endişeler, olası olumsuz sonuçlarla zihin uğraşıp duruyor. Şimdi burada işte çözülmeyecek olanla ya da o anda senin çözüm kabiliyetini içermeyen alanla mücadele etmek, oraya enerjini harcamak ya da oğlunla birlikte, kızınla birlikte onun ödevine yardım etmek, bir oyun oynamak ya da bir şey seyretmek ya da sohbet etmek. Diğer tarafta o var. Sabretmek biraz onunla işte çocukla sohbet etmek demek. Onun halini hatırını sormak demek. Onun hani onun neler yaşadığına dair bir şeyler öğrenmeye çalışmak, ona destek olmak demek. Bunu göstermek terapistin yapacağı işlerden biri oluyor.
Kıymetli bir
Herkesin bir
aslında amaç.
sorun çözme biçimi olduğundan hani bazıları bunu düşünsel alanda yatırır ve bir çözüm bulmaya çalışır. Bazıları kendini dikkatini dağıtacak işlere verir. İşte bu bağımlılık yaratan işlere kendini bırakabilir. Bazıları da yani bu da biyolojik bir mesele tabii. O bedensel olanla olan ilişkisi üzerinden bazılarında bu doğrudan bedenine yansıyabilir. Bu mücadele ve sorun çözme çabası. Konversiyon başlık altında konuşurken şeyi de anmak lazım. Bizim kültürümüze, bu topraklara özgü bir konversif, bir somatizasyon bozukluğunu da Medaim hocamız bir formülize edip dünya psikiyatrisine kazandırmıştı. Yani halk arasında afakanlar basmak diye kullanılan bir terminoloji benim de karşıma gelmişti. Bu tip bir somatizasyon bozukluğu. İlginç, daha çok Güneydoğu'da değil mi? Öyle
Hafirgan dedikleri değil mi hocam?
evet, Doğu Anadolu'da hafirgan diye Medaim Hoca tanımlamıştı bunu. Stres anında göbek kısmında, karın kısmında bir seyirme hali. Sanki büyük bir damarın orada pulsasyon yapması, içinden işte kan geçer gibi bir pompalama hareketi yapması gibi bir dalgalanma hissedilmesi. Hatta bazı durumlarda gerçekten kişinin karnında öyle bir hareketlenme de dışarıdan da olsa hafifçe görün edebiliyor. Bu daha çok işte kadınlarda görülüyor, stres anında görülüyor. karın bölgesinde atma gibi bir haliyle görünüyor. Bazılarında da bu iç çatışma, bu sorun çözme gayreti bedene vuruyor. Böylelikle o somatizasyon diye adlandırılan durumlar ortaya çıkıyor.
Evet. Peki bu sağlık kaygısı dediğimiz şey, yani bir insanın sağlığı konusunda endişelenmesi, kaygılanması anormal bir şey mi? Bu da bu grup içerisinde. Yani bunu nasıl ayırt ediyoruz? Bu ne demek?
Çok güzel
Sağlığımız
sordun.
konusunda endişelenmek.
Evet, çok yaygın. Bu da aslında çağlar boyunca insanın içinde bulunduğu bu psikolojik hallerden bir tanesi, doğal olan hallerden bir tanesi. Belirli dönemlerde belirli şekilde bu ortaya çıkıyordu. Bir dönem hani hastalığı gibi adlandırılan bir mesele vardı. Ama şimdi bu son zamanlarda da sağlık anksiyetesini daha çok görmeye başladık. Bunların arasındaki fark ne? Hastalığı ya da o Latince tabiriyle hipokondriyazis diye tanımlanan durumda kişi bir hastalığa kapıldığını, bir hastalığın etkisi altında olduğunu hisseder. O hastalıkla ilgili belirtileri yaşar ve onunla ilgili sürekli sağlık kurumlarına ya da şifacılara başvurur. Şifacılardan ya da sağlık kurumlarından, doktorlardan ona o durumla ilgili önerilen talimatların ya da açıklamalara güvenmez. Tekrar tekrar başvuruda bulunur. Bunun da kaygısını yaşardı bu hastalığında. Burada kişi bir hastalığı olduğuna inanır ve o hastalığının bir türlü tetkiklerde, görüntüleme sistemlerinde fark edilmediğini, doktorların bir türlü tanı koyamadığını düşünür ve sürekli doktor değiştirir ve bir an önce tedaviye ulaşmaya çalışırdı. Hastalığım kanıtlansın ve tedavi olayım. Sağlık anksiyetesi, bu son dönemlerde görülen sağlık anksiyetesinde bu hastalık hastalığından farklı olarak tek bir konu değil, merkezde olan ve bir hastalık değil. Genel olarak sağlıklı olmaya, sağlıklı kalmaya yönelik bir kaygı halinde oluyor kişi. Bu kişiler de sürekli doktor arayışındalar ve hatta biraz önce hani bu dönemin bir aracı olarak sürekli sosyal medyada, internet üzerinde bu uygulamalar üzerinden sağlıklı olduklarına dair bir bilgilenme, bir onay alma çabası içindeler sağlık anksiyetesinde. Yani hastalık hastalığında kişi belli bir hastalığa odaklanır, o hastalıkla ilgili tedavi almaya gayret ederken sağlık anksiyetesinde kişi sürekli belli hastalıklara sahip olmadığının onayını almaya çalışır, onun peşinden gider. Bu çağa özgü bir şey çünkü bu çağda hani bazı şeylerin altı çok çiziliyor. Belli bir şablon gözümüzün önüne sunuluyor. Bir örnek teşkil edilecek şekilde işte olması gereken insan olarak bize sunulan bir model var. Bu model estetik bir model, kiloluk bir model asla değil. Sağlıklı bir model, sağlıklı olduğundan da emin olan bir model. İletişime çok açık bir model, kendini çok iyi anlatan, çok huzurlu, çok mutlu, çok girişken bir model. Bu modelde olması gereken ideal insan tipi diye sürekli bize servis ediliyor. Psikolojik anlamda kişide olumsuz ruh halleri bu modeli zedeliyor mesela. Kişi anksiyetesini fark ettiğinde oyun dışına atılmış oluyor. O modelden uzaklaşmış oluyor. Hüzün içindeyken o modelde değil. Bir performans anksiyetesi yaşıyorsa onun dışında. Yani şey normalin dışına çıkmış oluyor. O bize çizilen normalde bunlar var. O normal çok iyi besleniyor, çok güzel uyuyor, mutlaka spor yapıyor. Şimdi bunlar belirli anlamda tabii ki çok kıymetli şeyler. Belirli bir bütün içinde yapılırsa. Fakat bunları yapmamış olmanın getirdiği kaygı sağlık anksiyetesine, ortoreksiya denilen duruma falan sebep oluyor. Eğer kişi o şablona uymuyorsa büyük bir kaygı içinde. Şablonun dışına çıkan bir şeyi fark etmişse oyun dışına atılmış gibi anormal bir insana dönmüş gibi büyük bir kaygı yaşıyor. Bu ortoreksiya dediğimiz, daha önce belki şeyi de konuşmuştuk, o yeme bozuklukları bahsinde.
Evet, evet.
O sağlıklı yeme fetişizmi, sağlıklı yeme kaygısı, o kalori hesapları, karbonhidrat protein dengesindeki salınımlar, işte belli tipte beslenmenin kıymetli olduğuna dair vurgular, bu insanı çok yıpratan bir şey. Evet. Diye döndü. Sağlıklı yeme anksiyetesine dönen bir tarafı var. Sağlıklı beslenmenin. Bu sağlık anksiyetesinin de yine benzer bir işleyişi var. Burada da amaç şey değil. Mesela sağlıklı olmak değil, sağlıksız olduğunu gösteren işaretlerin olmamasına gayret etmek. Mesela kolesterol yüksekliği, sadece hani izole kolesterolün yüksekliği çok anlamlı değildir. Birçok insanda da, birçok sağlıklı insanda da kolesterol değerinin üzerinde 20 puan, 30 puan çıkabilir. Mesela o sağlık anksiyetesinde bu değerlerin peşinden koşar insan. Mesela kolesterolün genel kalp hastalığı yapma riskinden, işte beyin damarlarını tıkama olasılığını falan merak etme. Sadece kolesterol değerinin o kağıtta yazan normalin sınırları içinde olmasına gayret eder. Bununla ilgili bilgilere de kapalıdır mesela. Bunu çok ben etrafımda zaman zaman karşılaşıyorum. Yani aslında kolesterol parametreleri denen bir grup parametre var, bir grup tetkik var. O tetkikteki belli oranlar yine belli şeyler birlikte, hastalık muayene bulgusuyla birlikte üzerine eğilmesi gereken bir durumu bize gösteriyor. Yani insan bir laboratuvar tetkikinden daha büyük bir varlık. Bir laboratuvar parametresi insanın hasta olup olmadığını göstermez. Hastalık ve sağlıklı bir bütünlük meselesidir. Bu bir takım parametrelerle de net olarak ortaya konulmaz. Bütün bu testlere bizim genel ismi yardımcı tetkiklerdir. Tanıya yardımcı tetkikler olarak biz bunlara bakarız. Tanıyı, hastalığı hekim koyar. Hekim belirler. Onu da işte o bütünlüklü bir yapı içinde belirler. Sağlık anksiyetesinde mesela insanlar o ortoreksiyada sağlıklı yeme odaklanması halinde kalori hesabına bakarken, işte kalori şey karbonhidrat protein dengelerini yine sayılar üzerinden bir netleşmeye giderken, burada da sağlık anksiyetesinde de tetkik değerleri üzerinden kendi sağlıklı olup olmadıklarını anlamaya çalışıyorlar.
Ve şeyde değil mi hocam, hani günlük yaşamları, hayata bakışları, ne kadar vakitlerini aldığı meselesi de gündeme geliyor. Bir anlamda aslında yaşamdan uzaklaştırması da bir sorun haline geliyor. Sadece bu verilerin, bu bulguların, laboratuvar sonuçlarının ya tetkiklerin peşine koşmak değil mesele. O harcanan enerji, o yük tabii neye mal oluyor hayatında?
Tabii. Evet. Yani mesela bildiği soruların cevabını tekrar peşinden koşuyor. Bir doktora gidiliyor, sonra bir başka doktora daha gidiliyor, sonra bir de konu komşuya danışılıyor. Mesela etrafındaki insanlar da diyor ki sen bunun için doktora gitmedin mi? Gittim ama bir de sen fikrini söyle. Burada kendisiyle ilgili kıymetli olan bir şeyleri çöpe atarak bu onayın peşinden koşuyor. Yani sosyal ortamda nasıl biri olmak ister sorusunun cevabını çöpe atarak sadece o kaygısını gidermeye yönelik bir eyleme girişiyor. Sosyal ilişkisini bozuyor. Senin dediğin gibi enerjisini başka yerlere harcaması gereken enerjiyi bu netleştirmeye, bu alanda onay almaya harcıyor. Ve belli parametreleri tutturmak adına da artık kendi psikolojik sağlığından ödün vermeye başlıyor. Çünkü kaygıyı canlı tutmak sürekli bir olumsuzluk halini yaşamak demek. Bu sürekli içsel alanın sürekli olumsuz bir meseleyle meşgul olması da yine bir şekilde bedene yansıma riski taşıyan bir durum.
Evet, kendini Kişi kendini güvende hissetmeye çalışıyor aslında. Bütün onayları alarak her şeyi
Evet.
doğru yerli yerinde olduğunu bilmeye çalışarak bununla ilgili sürekli endişelenerek güvende hissetmeye çalışırken bu çabanın kendisi daha fazla kaygılanmaya, daha fazla endişeye, daha fazla güvensiz hissetmeye neden oluyor. Böyle bir döngü, kısır bir döngünün içine sokuyor kişiyi. Giderek hayatından, onu kendisi yapan alanlarından uzaklaşmaya, hani işi gücü derdi bu olmaya başlıyor. Ve bir türlü o
Evet.
istediği güvende hissetmeyi sağlayamıyor. Belirtilerine, değerlerine odaklandıkça, zihni oraya kaydıkça, şey de bu ya, beden de bu ya, belirtiler devam ediyor, artmaya başlıyor. Hatta daha fazla hissetmeye başlıyor. Hissettikçe onunla ilgili uğraşlar
Evet.
devam ediyor. Böyle bir kısır döngü hali. Ya o yüzden
Evet.
hepimiz sağlığımız konusunda endişeleniriz. Ya da iyi hani kendimize bakmaya çalışırız. Hatta sağlık, sıhhat dileriz yani Rabbimizden.
Evet.
Ama bu dünyanın da tabii gerçeği işte hastalık da oluyor, işte sıkıntılar, belalar, bunlar da bizim için. Biz her ne kadar ona talip olmasak da. Fakat ya başıma bir şey gelirse, o yüzden hep fit, hep sağlıklı olmalıyım ya da bir şey varsa önden bilmeliyim ki onun da çözümü olsun, bir şekilde geç kalmayayım endişesiyle yaşamın merkezine bunu alıyor yani.
Evet. Burada önemli olan hani sağlıklı olmakla sağlıksız olmadığının ispatına kavuşmak.
Evet.
Aradaki fark bu.
Güvence
Sağlıklı
arayışı
olmaya
sürekli.
yönelik, evet, sağlıklı olmaya yönelik her türlü eylemi devam ettirmek bizim için çok iyi olacak. Fakat sağlıksız olmadığımızı kendimize ispatlamak, bu konuda onay almak sağlıklı bir davranış değil.
Evet ve onayı
Sağlığımızdan
alamadan
alan.
o onayı alamadan da hayata devam edememek, işi, gücü,
Evet.
çocukları, dostları, hayatı bir ıskalamak, es geçmek ya da kenara koymak asıl sorunun merkezi haline geliyor bu sefer. Asıl sorun orada.
Evet.
Peki hocam, çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür
Bugün
ederim.
de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle tekrar hayırlı Ramazanlar. Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi dergah izzetinde makbul eylesin inşallah. Hayırlara vesile olsun
Amin.
tekrar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun efendim.
Hayırlı akşamlar.